Malaki 3. bölüm 2. ayette ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcısının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak der. Malaki'nin Mesih'in ikinci gelişinden söz ettiğini biliyoruz. Çünkü burada ele alınan konu yargıdır. Diyor ki onun geleceği güne kim dayanabilir? Bu Mesih'in ikinci gelişine açık bir şekilde işaret etmektedir. O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcısının ateşi gibidir diyor. Maden arıtırken metal kızgın bir ateşin üstüne konulur ve erimeye başlayınca arındırılabilir ve sonunda metal saf hale gelir. Aynı şekilde çamaşırcının kül suyu gibi olacak diyor. Tanrı arındırma ve temizleme niyetindedir. Arındırma ve temizleme Rab yeryüzünde 1000 yıllık egemenliği kurunca bu dünyada hiç pislik kalmayacağı anlamına gelir. Malaki 3. bölüm 3. ayette gümüş eriyip arıtan gibi davranacak. Levillileri arındırıp altın gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece Rab'be doğrulukla sunular sunacaklar der. Rab 1000 yıllık egemenliğe girenleri temizleyecektir. Altın gümüş temizler gibi temizleyecek. Temizleme ve arındırma olmak üzere yapılan iki işleme burada işaret edilir. Temizleme burada da söylendiği üzere sabunlu olur ve ateş sınamak için kullanılır. Bu Tanrı'nın bizi arındırması ve sınamasının yollarına işaret eder. Malaki 3. bölüm 4. ayette geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi Rab Yahuda ve Yeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak der. Rab Yahuda ve Yeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak. Tanrı onların sunularından büyük zevk alacak çünkü sunuları sunanlar artık arınmış ve temizlenmiş olacaktır. Tanrı yüreğiniz doğru konuma gelip günahınızı terk edip günahınıza sırtınızı dönene kadar yerine getirdiğiniz dinsel ayinlerle dinsel kuralları yerine getirmekle ilgilenmez. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Süleyman peygamberin zamanında İsrail Tanrı'ya bütün dünyaya tanıklık edecek bir biçimde hizmet etmişti. Malaki 3. bölüm 5. ayette her şeye egemen Rab yargılamak için size yaklaşacağım diyor. Büyücülere, zina edenlere, yalan yere ant içenlere, işçinin, dulun, öksüzün, yabancının hakkını çiğneyenlere, benden korkmayanlara karşı hemen tanık olacağım der. Yargılamak için size yaklaşacağım diyor Tanrı. Büyücülere karşı tanık olacağım. Yine bu karışık evlilikler, putlara tapan Tanrı yolundan uzak kadınlarla evlenmeleri yüzünden onların büyücülükleri, bilinmeyenle ilgileri ve cinlere tapınmaları İsrail'e girmişti. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde özellikle de gelişmiş ülkelerde büyük ruhsal boşluğu doldurmak için pek çok insan bilinmeyene dönmektedir. Her tarafta boş inançlara, hurafelere, yıldız falcılıklarına bir yönelme, bir eğilim var. İşin acıklı yanı da tüm bunlar bu gelişmiş çağımızda olur. Nedeni ise basittir. İnsanlar kendilerini pek güvenlikte görmüyorlar ya da geleceklerinin güvenlikte olduklarını bilmiyorlar. Bu durum bu boşluğu doldurma işini yerine getirmeyen inanlar topluluğu için bir utanç kaynağı olmaktadır. Aynı zamanda zina edenlere diyor bu söz karılarını boşayıp yabancı putperest kadınlarla evlenenlerden söz eder. Yalan yere ant içenler yani yalancılar. İşçinin, dulun, öksüzün, yabancının, garibin hakkını yiyenlere diyor. Benden korkmayanlara karşı hemen tanık olacağım. Yani insanlar tanıklık etmiyorlardı. O zamanlarda aralarında yaşayan ve kendilerine tanıklık etmeleri gereken kişiler Tanrı halkının Tanrı'ya davranış biçimleri yüzünden Tanrı'dan yüz çeviriyorlardı. Malaki 3. bölüm 6. ayette ben Rabbim değişmem. Siz bunun için yok olmadınız ey Yakup soyu der. Tanrı yargı tanrısıdır ama aynı zamanda da lütufkardır. Edomlular gibi tamamen yok edilmemelerinin nedeni Tanrı'nın lütfuydu. Tanrı lütuf dolu olduğu için onlar telef olmadılar ve Tanrı hala lütufkardır. Çünkü Tanrı değişmez. Bunun için Tanrı'ya şükrediyoruz. Tanrı günümüzde hala yargı tanrısıdır. Bu kötülerin korkusu olmalıdır. Ama Tanrı aynı zamanda lütfu hiç değişmeyen bir Tanrı'dır ve bu da Tanrı'nın lütfunu kabul eden herkes için bir tesellidir. Şimdi halk dinsel günahları yüzünden de azarlanacak. Bu insanların Tanrı'ya verdiği küstahça cevaplardan 6.sına geldik. Kitapta bunlardan 8 tane var. Biz 5 tanesini gördük ve şimdi 6.sına bakacağız. Bu insanlar sanki Tanrı'yı sınava sokmaktaydılar. Tanrı bir şey söylüyor, onlar da kendisinden bunu kanıtlamasını istiyorlardı. Tanrı ulusa karşı 8 suçlama getirir ve onlar da Tanrı'ya 8 laubali ve küstah soruyla karşılık verirler. Tanrı sorularına nazikçe ama söylediklerinin altını çizerek cevap vermektedir. Onları gitmekte oldukları yok olma yolundan döndürmeye çalışır Tanrı. Bu soruları yorumlamak için durup bu soruları soran nesle bir göz gezdirmekte yarar var. İsrail halkı 70 yıl tutsak kaldıktan sonra geriye kalanlardan yurtlarına geri döndü. Gönülsüz ve isteksiz bir şekilde kenti onarmaya ve tapınağı yeniden inşa etmeye başladılar. Köleliğin zorluk ve acılıklarını biliyorlardı. Mısır'da tuğla yapan ataları gibi onlar da içinde bulundukları durum yüzünden inliyorlardı. Ve yurtlarına döndükten sonra bile zorluklarla, zulümler ve cesaretsizlikle yüzleşmek durumundaydılar. Döndüklerinde mutlu olacaklarını ve her şeyin kolay ve rahat olacağını düşünüyorlardı ama öyle olmadı. Bunlar Tanrı'nın disiplin yöntemiydi. Tanrı bu yöntemleri onları düzeltmek için kullanıyordu ama bu yöntem amacına ulaşmadı. Disiplin insanı ya yumuşatır ya da katılaştırır. Bu insanlar kendilerini acılaştıran boyunduruğun altında katılaştılar ve yürekleri acılaştı. Demir kadar sert oldular. Hapisten çıkarılan ama değişmeyen bir tutuklu gibiydiler. Kölelikten kurtulmuşlardı ama belli ki gereken dersi de almamışlardı. Aslında Tanrı'nın onlar için yapacak daha fazla bir şeyi kalmamıştı. Tanrı'nın sonsuz ıslah etme yöntemleri bile tükendi. İsa Mesih 400 yıl sonra dünyaya geldiğinde orada bulunan Ferisiler ve Sadukiler bu neslin zehirli bitkisinden türemişti. Malaki'nin zamanında Tanrı'ya karşı ufak bir sivilce olan isyankarlık, Rab İsa Mesih'in zamanına kadar ulusu içten içe yiyen bir kanser haline gelmişti. Tanrı bu virüsün yayılmasını önlemeye çalıştı ve aleyhlerinde 8 suçlamada bulundu. Bu suçlamalara verdikleri cevaplar tavırlarını ortaya koymaktaydı. Bu suçlamaların her birinden suçlu olduklarını inkar ettiler ve Tanrı'nın hakkında böyle bir şeyi düşünmüş olmasına bile ne kadar şaşırdıklarını dile getirdiler. Suçsuz oldukları halde incitilmiş havasını yaşıyorlardı. Duyguları zedelenmiş gibi davranmaktaydılar. Çok alınmış gibi yaşayıp ellerini kaldırarak bu suçlamaların ne kadar haksız olduğunu göstermeye çalışıyorlardı. Bu halkın Tanrı'ya cevap olarak verdiği 6. alaylı sorudur. Tanrı şimdi halka bir talimat verecek. Malaki 3. bölüm 7. ayet. Atalarınızın günlerinden bu yana kurallarımı çiğnediniz. Onlara uymadınız. Bana dönün, ben de size dönerim diyor her şeye egemen Rab. Oysa siz nasıl döneriz diye soruyorsunuz. Ne kadar da akıllılar. Tanrı'ya diyorlar ki, sana dönmemiz gerektiğini söylüyorsun. Senden ayrıldığımızın farkında değiliz. Her ayin için tapınağa gidiyoruz. Hatta ondalıklarımızı veriyoruz. Senin için şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama senden ayrılmamışsak sana nasıl geri dönelim ki? Durumları o kadar kötüydü ki içinde bulundukları gerçek durumu anlayamıyorlardı. Bunun günümüzde kilisedeki birçok kişinin durumu olduğunu söyleyebilirim. Törenler bir bakıyorsunuz ki gerçeğin yerine geçiyor. Parlak gösteriler gücün yerine geçer. Ruhsallığın yerine estetik ve duyguların yerini ise kalıplar alıyor. Pek çok kişi imanlı dilini iyi biliyor ama Tanrı'nın gücünden yoksun. Tatsız bir ahlak anlayışı onları tatmin ediyor. Sadece birkaç düzeni yerine getirip her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorlar ama Tanrı geri dönün, benden uzaklaştınız diyor. Bana dönün derken Tanrı ne demek ister? Tanrı sadece halkına tövbe edin, bana dönün demektedir. Gördüğünüz gibi iman etmeyen kişi Rab eve dönüyorum ezgisini söylediğinde bunu yerine getirmez. İmanlı olmayan daha önce eve gitmemiştir ki Tanrı'nın evinde olsun. Kaybolan oğlun eve dönmeden önce evden ayrılması gerekiyordu. Bütün bu zaman boyunca da bir oğuldu. Ama evinden ayrılmıştı. Bu yüzden de tövbe etmesi ve düşüncelerini yenilemesi gerekiyordu. İncil'e gelene kadar tövbe etmenin ne anlama geldiğini tam olarak anlamıyoruz. Grekçe'de bir söz olan metonia sözcü fikrini değiştirmek demektir. Bir yere doğru yürürken yanlış yoldan gittiğini anlamak ve geri dönüp ters yönde ilerlemektir. Şimdi Tanrı halkına tövbe etmek konusundan bahseder. İncil'de Tanrı tövbe et dediğinde hitap ettiği kişilerin her zaman inanlı olmaları ilginçtir. Tanrı çocukları olması gereken kişilere tövbe et der. Vahiy kitabında Tanrı 7 kilisenin her birine bir mesaj yollar. Bu kiliselerin 5'ine tövbe edin demektedir ama şehit olan İzmir kilisesine bunu söylemedi. Kendisi için ölüyorlardı, bu yüzden onlara böyle söylemedi ve Tanrı sözüne sımsıkı tutunan Philadelphia kilisesine de tövbe etmelerini söylemedi ama Laodikya dahil diğer kiliselere verdiği mesaj tövbe mesajıdır. Birisi kalkıp yani İsa'ya gelen kurtulmamış kişinin tövbe etmesi gerekmiyor mu diye soracaktır. Dostlarım, edilmesi gereken tövbe iman etme kelimesinde zaten bulunmaktadır. Elçi Paulus'un Selaniklilere verdiği mesajda 1. Selanikliler 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle der. Çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek, onun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar der. Elçi Paulus Selanik'e gittiği zaman tam bir putperestlik içinde yaşıyorlardı ama onlara bu konuda vaaz vermedi. Alkolizm ya da buna benzer herhangi bir şeyi konusunda da Elçi Paulus'un vaaz verdiğini görmüyoruz. Bu yüzden ben de bu şekilde konuşmuyorum. Sadece İncil bu konulara değindiğinde ben de aynı konulardan bahsederim. Bizim kaybolmuş dünyaya vermemiz gereken cevap Paulus'un Filipili zindancıya verdiği mesajın aynısıdır ve Elçilerin İşleri 16. bölüm 31. ayette kaydedilmiştir. Onlar Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz dediler. İman etmek, etmemiz gereken tek tövbedir. Elçi Paulus Selanik'te müjdeyi bildirdiğinde tövbe etmeyle ilgili vaazlar verdi mi? Hayır, Mesih hakkında konuştu. Putlardan Tanrı'ya nasıl döndünüz diyor. Selanikliler bir yönde gidiyorlardı ve Paulus, size günahlarınız için ölen İsa Mesih'ten bahsetmek istiyorum dedi ve Selanikliler Mesih'e döndüler. Dostum, kendisine dönecek bir şeyin var olması gerekir. Bir adama sadece tövbe et diyemezsiniz. Aynı zamanda Mesih'e ihtiyacı olduğunu da göstermeniz gerekir ve Mesih'e dönünce zaten bu şeylere de sırtınızı çevirmiş olursunuz. Ancak Tanrı'nın çocuklarından birçoğu kaybolan oğul gibi uzak bir ülkeye gider ve Tanrı tövbe et, eve dön dediğinde eve dönmesi gereken kişi budur. Eve dönmesi gereken birçok inanlı var. Bu inanlar için bir mesajdır. Tanrı İsrail'deki çocuklarını bana dönerseniz ben de size dönerim diye yanıtlar. Kaybolan oğul eve döndüğünde dayak yemedi. Ama uzak ülkedeyken yeterince dayak yemişti. O domuz ahırının harika bir mekan olduğunu hepimiz çok açık ve net olarak biliyoruz değil mi? Günaha düşen her inanlı günahın beklediği kadar eğlenceli olmadığını da görecektir. Çoğumuz bunu söyleyebiliriz. Önemli olan domuz ahırından çıkmaktır. Dostlarım, domuz ahırını seven tek yaratık domuzlardır. Oğullar domuz ahırını sevmezler ve ahırdan ayrılacaklardır. Malaki'nin zamanında yaşayan insanlar Tanrı'ya dönmeleri gerektiğini ve tövbe etmeleri gerektiğini kabul etmiyorlardı. Çünkü dinsel kuralları ve ayinleri yerine getiriyoruz. Tövbe et derken ne demek istiyorsun diye Tanrı'ya soruyorlardı. Dinsel kurallar ve ayinleri yerine getiriyorsunuz ama kalbiniz benden uzak der Tanrı. Aynı şey günümüzdeki birçok muhafazakar kilise içinde geçerlidir. İnsanlar küçük kuralları, ayinleri yerine getirebilirler. Kendimize ait bir inanlı dilimiz dahi var. İnsanlar ne zaman Tanrı'ya şükürler olsun diyeceklerini ve ne zaman haleluya diyeceklerini biliyorlar ama kalpleri Tanrı'dan uzakta olabilir. İsrail, nereye dönelim? Nasıl tövbe edelim? Biz güzel insanlarız. Bizim tövbe etmemiz gerekmiyor diyordu. Dışarıdakilerin tövbe etmesi gerekiyor diye düşünüyorlardı. Bugünlerde kiliselerde kendisi dışında herkesin tövbe etmesi gerektiğini düşünen pek çok kişi var. Ama sevgili dostlarım, bizim de tövbe etmemiz gerekmektedir. Tanrı'ya bugün dönmemiz gerekiyor. İnsanlar bu şekilde karşılık verince Tanrı burada yaralarını gerçekten açar ve bu onları acıtacaktır. Burası hoş olmayacağı için bazıları beni dinlemek istemeyebilir. Malaki kitabının şimdiye kadar hoş bir kitap olduğunu düşünmedim. Ama yine de hoşuma gidiyor çünkü Malaki'nin size ve herkese olduğu gibi direkt olarak bana da hitap ettiğini biliyorum ve bu konuda konuşmaya ihtiyacımız var. Ünlü yorumcu Dr. Vernon McGee diyor ki, kanser olduğumda doktorum harika bir doktordu ama bana şimdiye dek gittiğim doktorların hepsinden daha sert davrandı. Arada bir bana teşvik dolu bir söz söylemesi için uğraştım ama bunu yapmadı. Bir ağrı kesici yazdırmaya çalıştım ama yazmadı. Her şeyi olması gerektiği gibi yaptı diyor Dr. Vernon McGee. Bu adamı seviyorum çünkü her şeyi olduğu gibi söyledi. Eğer kanser olduysanız ve kanser hala vücudunuzdaysa her şeyi olduğu gibi bilmek istersiniz ve sonsuz ruhumla ilgili ruhsal konularda da duymak kolay olmasa bile birisinin bana doğruyu söylemesini isterim diyor. Tanrı size doğruyu söylemekten hiç çekinmez. Malaki 3. bölüm 8. ayete geldiğimizde bu insanların verdiği 7. alaylı cevaba geliyoruz. Bu kitapta 8 kere düşüncesizce yanıt verdiler. 8 kere huysuz çocuklar gibi Tanrı'nın yaptığı suçlamaları kabullenmediler. 8 kere bilmemezlikten gelerek söylediklerinden kaçmaya çalıştılar. Ve yine 8 kere dindarmış gibi davranarak cevap vermekten kaçındılar. Malaki 3. bölüm 8. ayette, "İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz?" diye soruyorsunuz. "Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz." der. İnanlar topluluğunun birçoğunda tapınmadan sonra kutsamada bulunmak yerine herhalde söylenmesi gereken "durun hırsızlar, Tanrı'yı soyuyorsunuz" olmalıydı ve bu durumda topluluk herhalde şöyle yanıt verecekti. Bizden bahsetmiyorsun herhalde. Biz sunularımızı cömertçe veriyoruz. Öyle mi yaptın dostum? Bunu dinle. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz diye soruyorsunuz. Tanrı'nın verdiği cevap şu. Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz. Tanrı'nın bu insanlardan bir şey almaya çalışan bir despot olduğunu düşünüyorsanız yanılırsınız. Aslında Tanrı onları bereketliyordu ve diyordu ki, onda dokuzunu almanıza izin veriyorum. Siz de bana onda birini geri verin. Bu noktada açığa kavuşturmamız gereken bazı noktalar var. İlk olarak kutsal kitabı dikkatli bir şekilde incelediğinizde anlayacağınız gibi İsrail halkı sadece bir ondalık vermiyordu. İsrail'in verdiği ondalıklarının listesinin verildiği Dr. Fernbeck'in Malaki ile ilgili harika kitabından şu değerli bilgileri size aktarayım. İsrail'deki sunular ilk ürünlerdendi. Tahılın, şarabın ve zeytinyağının 60'ta birinden daha az olmayacak şekilde verilmeliydi. Yasanın tekrarı 18. bölüm 4. ayet böyle söylerdi. Aynı zamanda Leviler 27. bölüm 30 ila 33. ayetler arasına bakarsanız ilk ürünler verildikten sonra kalanların ondalığı bu Levillere geçimleri için verilirdi. Leviler tarafından rahiplere verilen ondalık ise Sayılar 18. bölüm 26, 27 ve 28. ayetlerdeydi. Cemaatin Leviler ve aileleri için tapınma çadırında verdikleri ikinci ondalıkta yasanın tekrarı 12. bölüm 18. ayette yer almaktaydı. Aynı zamanda 3 yılda bir fakirler için verilen bir ondalık daha yasanın tekrarı 14. bölüm 28. ayette buyurulmaktaydı. Şimdi sonuncusuna daha yakından bakmak istiyorum çünkü bunun bugün de yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. İktidarların fakirlere yardım etmek için çok şey yaptığının farkındayım. Belki de bürokratlara yardım etmek için bu ama önemli olan fakirler için ayrılan parayı kimin aldığıdır. Ama ben inananlar topluluğunun bunun altını daha çok çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Tanrı'nın İsrail'e verdiği talimata bakalım. Yuhanna 14. bölüm 28 ve 29. ayette size gidiyorum ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız diyor. Tanrı'nın İsrail'e fakirlerle ilgili verdiği talimatlar çok açıktır. Her 3 yılda bir fakirlere verilen ekstra ondalık yer alır burada. Tanrı'nın İsrail'den bir ondalık talep ettiğini söylerken ne demek istiyoruz? Birden fazla ondalık verildiğini anlamamız gerekir. Düşünce tarzımızı etkilemesi gereken ikinci şey lütuf zamanında yaşadığımızdır. Bugünkü inanların veriş şekli İsrail'inkinden tamamıyla farklı bir nedenden ötürüdür. Vermemiz gerekiyor ama değişik bir şekilde bunu gerçekleştirmeliyiz. Bu bazılarının Tanrı'ya ondalık veremeyecekleri anlamına gelmez. Belki de Tanrı bu şekilde vermelerini ister ama ilk kilisenin nasıl verdiğini göz önünde bulundurmamız gerekir. Elçi Paulus Korintlere yazınca Makedonyalılara örnek göstererek 2. Korintliler 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle söyledi. Kardeşler sizlere Tanrı'nın Makedonya'daki kiliselerine sağladığı lütuftan söz etmek istiyoruz. Büyük sıkıntılarla denendiklerinde coşkun sevinçleri ve aşırı yoksullukları tam bir cömertliğe dönüştü der. Aynı şekilde 3. ayette devam ederek ellerinden geldiği kadarını hatta daha fazlasını kendi istekleriyle verdiklerine tanıklık ederim der. Ondalıktan çok daha fazlasını verdiler. Ondalık vermek akıllarına bile gelmedi aslında. Sadece Rabbe olan sevgilerinden dolayı veriyorlardı ve Elçi Paulus vermeleri için bir sebep daha gösterir. 2. Korintliler 8. bölüm 4. ayet. Kutsallara yapılan yardıma katkıda bulunma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bize yalvarıp yakardılar diyor. Gördüğünüz gibi vermek paylaştıktır. Paylaştığım ve kilisenin tapınmasının bir parçası olduğunu size aktarmak isterim. 2. Korintliler 8. bölüm 5. ayette umduğumuzdan da öte kendilerini önce Rabbe sonra Tanrı'nın isteğiyle bize adadılar der. Bu yüzden kurtulmamış biriyseniz eğer Mesih inanlısı değilseniz İncil öğreten herhangi bir hizmete bağışta bulunmanız istenmez. Çünkü ilk olarak bu size bir bereket olmayacaktır ve uzun vadede de hizmet edenler için de bereket kaynağı olacağını düşünmüyorum. Tanrı çocuklarından vermelerini ister. Antlaşma sandığının sadece İsrail'in kahinlerinin omuzlarında taşındığına bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Rab onu taşıması için dışarıdan birisini çağırabilirdi ya da bir öküz arabasında da bunu taşıtabilirdi. Çünkü başka şeyler bu tarzda arabalarla taşınırdı. Ancak Mesih'i temsil eden antlaşma sandığı kahinlerin omuzlarında taşındı. Mesih'in bizim için yaptıkları hakkındaki mesajı omuzlarımızda taşıyacaksak bu mesajın kahinleri onun olanların omuzlarında taşınması gerekir. Eğer Mesih inanlısı değilseniz sizden vermeniz beklenmez. Elçi Paulus 2. Korintliler 8. bölüm 8. ayette şöyle devam eder. Bunu buyruk olarak söylemiyorum. Yalnızca sevginizin içtenliğini ötekilerin gayretiyle karşılaştırarak sınamak istiyorum der. Vermeniz Mesih'e olan sevginizin bir kanıtıdır. Mesih sizden vermenizi rica etmiyor. Ben senin için hayatımı verdim, sen benim için ne verdin diyen ilahi kesinlikle kutsal kitapta var olmayan bir düşünceyi taşır. Size bu soruyu sormaz. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz der. 2. Korintliler 8. bölüm 9. ayette Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu der. Elçi Paulus neşeli, sevinçli bir şekilde vermemiz gerektiğini söylemektedir. Bir Yahudi dostum İsrail'deki vergi dairesine buraya yeni ağlama duvarı diyoruz dedi. Size şunu söyleyeyim ki kilisemizde sunuların toplandığı zaman bazıları için bir ağlama duvarı gibi. İnsanlar eyvah sunu toplayacaklar diyor. Dostlarım sunuların toplandığı zaman toplantının sevinçli zamanlarından birisi olmalıdır. Eğer sevinçli bir şekilde veremiyorsanız vermeyin. Sevinç olmadan bir şekilde vermenin size bir yararı dokunmayacağına dair size güvence veririm. 2. Korintliler 8 ve 9'da Elçi Paulus Hristiyanların nasıl vermeleri gerektiğini söyler. Ben hali vakti yerinde olan pek çok Hristiyanın ondalıktan daha çok vermesi gerektiğini de düşünüyorum. İsrail ondalıktan fazlasını veriyordu. 4 tane ondalıkları vardı. Ben bazı kişilere ondalıktan daha fazla vermelisin derim ve 2. Korintliler 8. bölümü de okurum. Ve bu konuda vaaz verdiğim zaman da 2. Korintliler 8. bölümü kullanıyorum. Çoğu yerde bir daha benden ondalık hakkında vaaz vermem istenmez çünkü pek çok kişi ondalığını vermekten memnundur. Bütün vermesi gerekenin bu kadar olduğunu düşünmek bu insanların vicdanını rahatlatır. Pek çok kişi ondalıktan daha çoğunu vermelidir. Ama vermeli derken bunu söyleyen sadece benim. İsa, beni sevdiğiniz için ve müjdeyi yaymak istediğiniz için yapmıyorsanız yapmayın der. Tanrı, insan Tanrı'yı soyar mı diyor. Siz ne dersiniz? Size tekrar bir şeyi söylemek istiyorum. Kilisedeki toplantı bittiğinde kutsama yapacaklarına, insanların çıkmaya başlamalarına izin vermeliler. Ve onlar çıkarken birisi bu konuyu onlara hatırlatmalıdır. Eminim ki yakalanmamak için kaçacak pek çok kişi olacaktır. Niye mi? Çünkü Tanrı'yı soymuşlardır. Tanrı'yı nasıl mı soydular? Basit. Çünkü sahip olduklarının tümü Tanrı'ya aittir ama Tanrı İsrail'e 9%'u sizde kalsın ama 1%'ini beni tanıdığınızı göstermek için vermenizi istiyorum demiştir. Tanrı geçmişte kendisini tanıyan insanları bereketledi. Aynı şeyin günümüz içinde geçerli olduğuna inanıyorum. Ancak sevgili dostlarım, verme işlemini kalbinizdeki sevgiden dolayı yapmanız gerekir. Tanrı bu şekilde verilenleri kabul edip bereketleyecektir.